Ayrım 11.
Neyse biz konumuza dönelim. Ülkemizi yazalım. Alıştırma defterine mi yazacaksın? Salim başını salladı. Evet, sonra temize çekerim. Hikmet amca, öğretmen İngiltere'de Hyde Park diye bir yer var diyor. Evet, orada biraz cumhuriyet yapıyorlarmış. Biz ülkemize gelelim. Ülkemizi baş tarafa yaz bakalım ortaya. Salim başını salladı. İyi, baştan başlıyoruz. Yerinden kalktı, yatağa uzandı. Buradan sesimi duyabiliyor musun? Salim gene başını salladı. İyi. Önce ülkemizi kısaca tanıtacağız. Her söylediğimi yazma sakın. Ben gerekli olanları yavaş söylerim, yazarsın. Ülkemiz. Ülkemiz bazı yanlarından denizlerle, bazı yanlarından da başka ülkelerle çevrili, genellikle dört köşe, özellikle çok köşe bir kara parçasıdır. Denizlerin olmadığı yerlerde ülkemiz noktalı çizgilerle sınırlanmıştır. Hani haritalardaki gibi değil mi? Sözümü kesme. Evet, haritalardaki gibi. Ülkemiz bir haritaya benzer. Kesikli yani noktalı çizgiler neye benzer Hikmet amca? Sözümü kesme dedim. Noktalı çizgiler bir şeye benzemez. Noktalı çizgiler sınır olarak sınırlarımızda bulunur. Bütün sınırlar boyunca uzun binalar, çizgileri, noktalar da bunların arasına yerleştirilmiş bulunan gözetleme kulelerini gösterir. Bunlar üstten bakılınca haritalara benzer. Uzun binaların ve kulelerin damları kırmızı olduğu için sınırlar haritalarda kırmızı çizgilerle gösterilir. Biz bu sınırların içinde kalırız. Bundan başka ülkemizin dört bir yanı köylülerle çevrilidir. Köylülerle çevrili ülkemizde birçok ürün yetişir. Çeşitli iklimlerin kaynaştığı ülkemizin Akdeniz bölgesinde maki denilen kısa boylu tıknazca fundalıklar yetişir. Sulak bölgelerde ormanlar yetişir, pirinç yetişir. Ayrıca bir de güneşi olan bölgelerde meyve yetişir. Ülkemizde eski çağlardan beri birçok medeniyet yetişmiştir. Ülkemiz birbirine benzemeyen birçok medeniyetin beşiği olmuştur. Bu beşikte birçok medeniyet sallanmıştır, birçok medeniyeti uyutmuşuzdur. En son kurulan medeniyet ekmek medeniyetidir. Bu medeniyetin sürekli oluşunu sağlamak için ülkemizin birçok yerinde buğday yetişir. Fakat ülkemizde en çok yetişen köylüdür. Köylü bütün iklimlerde yetişir. Köylünün yetişmesi için çok emek vermeye ihtiyaç yoktur. Köylü bozkırda yetişir, yaylada yetişir, ormanda yetişir, dağda yetişir, kurak iklimde yetişir, ovada yetişir, sulak iklimde yetişir. Çabuk büyür, erken meyve verir, kendi kendine yetişir, kendi kendine meyve verir. Biz köylüleri çok severiz. Şehre gelirlerse onlardan kapıcı ve amele yaparız. Satır başı. Ülkemizde dağ vardır, ova vardır, akarsu vardır, tepe vardır, girintili çıkıntılı kıyılar vardır, çakıl parçalarına ve kuşlara benzeyen göller vardır, ağzını açmış sivri burunlu ve kuyruklu bir kurbağaya benzeyen bir iç denizimiz vardır, yeşil düzlükler ve kahverengi yükseltiler vardır. Bu görünüşüyle ülkemiz ilk bakışta başka ülkelere benzer. Bu bakış kuş bakışıdır. İlkbaharda ülkemiz yeşillenir, sonbaharda eski bir harita gibi sararır solar. Satır başı. Ülkemizde tarım ürünleri yetişir. Kuru üzüm ve incir yetişir. Önce ıslak yemişler yetişir. Onları güneş olan yerlerde kurutarak kuru yemiş yetiştiririz. İngiltere'ye göndeririz. Onlar da bize gerçek gönderirler. Gerçek tohumları gönderirler. Biz o gerçeklerden kendimize göre gerçekler yetiştirmeye çalışırız. Son yıllarda kuru üzüm ve incirin yanı sıra köylü de göndermeye başlamışızdır. Bu köylüleri önce şehirlerde biraz yetiştiririz. Tam olgunlaşmadan, yolda bozulmasınlar diye başka ülkelere göndeririz. Onlar da bize döviz gönderirler. Halk müziği göndeririz. Şoför plağı gönderirler, aranjman gönderirler. Az gelişmiş ülke göndeririz, yardım gönderirler. Zelzele, toprak kayması, sel felaketi haberleri göndeririz. Çadır ve heyet gönderirler. Asker göndeririz, teşekkür gönderirler. Bin zorlukla yetiştirdiğimiz değerler göndeririz. Dış ülkelerde çalışan yabancılar istatistiği gönderirler. Gerçek insanlarımızı göndeririz. Bize oradan mektup gönderirler. Salim yorulmuştu. Bu çok uzun oluyor Hikmet amca. Öğretmen benim yazmadığımı anlayacak. Hikmet kaşlarını çattı. Ülkemizin insanları yorulmaz. Biz gecekondularda yorulmaz insanlar yetiştiririz. Onları nereye göndeririz bakalım? Salim kıkır kıkır güldü. Çok komiksiniz Hikmet amca. Hikmet ciddiyetini bozmadı. Bizde daha çok şey yetişmiştir. Ülkemizin sözü bu kadar çabuk bitmez. Sen yazmana devam et bakalım. Kalemimin ucu bitti. Hikmet çekmecesinden dünya küreli bir kalemtıraş çıkardı. Al bakalım iyice sivrilt ucunu. Sakın kırma ama. Ülkemiz büyük adamlar da yetiştirmiştir. Nokta çizgili sınırlardan beyaz köpüklerle başlayarak tıpkı haritalardaki gibi rengi gittikçe koyulaşan denizlere kadar, derin deniz yaratıklarına benzeyen göllerden, üzerlerinde yükseklikleri yazılı beyaz dağ doruklarına kadar ülkemiz, bir zamanlar canlı ve yaşamış irili ufaklı büyük adamlarla doludur. Hemen hepsi bugün birer heykel olan bu büyük adamlar, ülkemizi bir baştan bir başa kaplar. Ne yazık ki haritaların ölçekleri elverişli olmadığı için bu heykelleri gerçek yerlerinde göstermek mümkün olmamıştır. Tarım ürünlerimizi gösteren bazı haritalarda belki de 4 şehir büyüklüğündeki portakallarla ayakları ve sakalları il sınırlarından taşan tiftik keçilerinin yanında bu heykelleri de göstermek iyi olurdu. Büyük adamlarımız ülkemizin önemli ürünlerinden biridir. Fabrikalar gibi bu büyüklerin heykelleri de ülkemizin üstünde yeterli sayıya ulaşamamıştır. Ben Salim İyicel, Devrim İlkokulu 3A öğlenci öğrencisi, sayın öğretmenime ve arkadaşlarıma bu ödevimin sınırları içinde heykelleri tanıtmaya çalışacağım. Bu konuda bazı ansiklopedilerden, bu arada taş, tunç ve toprak heykeller sözlüğü ile üst katta oturan Hikmet Bey amcadan yararlandım. Heykel yapmak, satmak ve bununla ilgili her türlü alışverişin yasaklanmış olduğu tarihsel dönemlerde bile insanları heykelleştirme geleneği bozulmamıştır. Resimli kitaplarda gördüğüm heykellerden en çok hoşuma gidenleri, parmaklarıyla bir yerleri gösteren büyük adamlar oldu. Hikmet Bey amca, çocuklar okulda yırtarlar, ya da içindeki resimlere gözlük takarlar korkusuyla bu albümleri yanımda getirmeme izin vermedi. Şimdi bunları sırayla anlatacağım. 1. Baş heykelleri. Bu adamların yalnız başlarının heykelleri vardır. Kavukları mezar taşlarına giydirildiği için başları çıplaktır. Heykeller saçları dökülmeden yapılmıştır. Bunlar dağ tepelerinde ve akarsular tarafından sürüklendikleri vadi ve deltalarda bulunmaktadır. İlk yapıldıkları yerlerde duranlarının gözleri güney sınırlarımıza dönüktür. Birbirlerine dönük olanları da vardır. Bu büyük adamların adları çok uzundur. Hikmet Bey amca bunları ilk krallar satranç taşı olarak yaptırdı dedi. Ben bu söze inanmadım. Siz bu konuda güvenilir kaynak değilsiniz dedim. İnsanı azarlayan sert bakışları olan bu heykelleri sevmedim. 2. Ata binmiş büyük adam heykelleri. Akıncılık döneminde yapılmış heykellerdir. Büyük alanlarda, yol kavşaklarında ve denize yakın düzlüklerde bulunur. At ve büyük adam tek parça taştan yapılmıştır. İşte bunların parmakları ileriye uzanmış olan kollarının ucunda ele geçirmek istedikleri ülkelere yönelmiştir. Bu durumlarıyla biraz boyasız kurşun askerlere benzerler. 3. Sonra şapkalı adamlar geliyor. Bunlar atlı değildir. Hikmet Bey amca bunların otomobile binmiş heykellerinin yapılmasının uygun olacağı kanısındaymış. Fazla yer tutmasa şimendifer üstünde duran toplu heykellerin bile güzel görüneceğini söylüyor. Salim kalemi bıraktı. Daha çok uzun mu Hikmet amca? Hikmet güldü, yerinden kalktı. Şimdilik bu kadar yeter. Gerisini başka bir ödevin içinde yazarız. Salim sevindi. Defteri ve kalemleri çantanın yırtık yerinden içeri bıraktı. Hikmet parmağını salladı. Yazdıklarımı iyi oku. Öğretmen senin yazmadığını sakın anlamasın. Baş üstüne Hikmet amca. Gülerek kaçtı. Yatağa uzandı, ülkesini ve çocukları düşündü. Bu ülkede çocuklara yer yok. Başka ülkelerde varmış, her tarafı yeşil ülkelerde. Biz büyük bir sabırsızlıkla çocukların büyümelerini bekliyoruz. Onların kafalarına vuruyoruz adam olmaları için. Seni Yezid seni olarak görüyoruz onları. Kafalarını tıraş ediyoruz çabuk büyüsünler diye. Benim içimdeki çocuk büyümedi. 23 Nisan'da onu da bir saatlik başbakan yapsalardı belki büyürdü. Hayır, büyümezdi. Yıllardır taşıyorum içimdeki çocuğu. Yaşamadığı için büyümedi hiç amcası. Öğretmenim, efendim, ben evlendim. Ağzınıza biber koyarım, susun bakalım. Evlilikten ağzım çok yandı öğretmenim. Biz çocuk gibiyiz değil mi Sevgi? Evet canım, çocuk gibiyiz. Çocukluk ettim öğretmenim. Ülkemizin sorunlarını çözdüğüm gibi evliliğin içinden de kolayca çıkacağımı düşündüm. Oysa heykel büyük adamlar bile evlerinde kim bilir ne zorluklarla karşılaşmışlardır değil mi? Bu akşam ona evlenme teklif edeceğim. Nasıl olur, daha elini bile tutmadım sorunu. Nasıl çözülür öğretmenim? Daha önce bir vatandaş olarak sorumluluklarımızı bilmeliyiz çocuklar. Büyüklerimize karşı ödevlerimizi öğrenmeliyiz. Öğretmenim, ben başbakan oldum. Ülkemizi yataktan idare ediyorum. Sonra yataktan kalktım öğretmenim. Sevgi'ye giderek teklifimi ona bildirmeye karar verdim. Ben aşağıdaki sözleri aklım başımda, pek değildi galiba ve hiçbir etki altında. Sonra tozlu yollarda dolaştım öğretmenim, hemen gidemedim. Güneşi hatırlıyorum öğretmenim. Çünkü ülkemizde güneş olmasaydı toz olmazdı. Batı ülkeleri temiz olmalarını güneşsizliklerine borçludurlar. Yolda bir vitrinin önünden geçerken gözüm camdaki görüntüme takıldı öğretmenim. Gömleğimin arkası pantolonumun üstünden sarkıyordu. Pantolonum da boru gibi olmuştu. Ayaklarıma baktım. Bütün gün tozlu yollarda dolaştığımı anladım. Ayakkabımın ayağımı acıttığını anladım. Bir kadın geçti vitrinden, bana bakmadan geçti. Yahu ben ne kadar kılıksız bir adamdım. Sakalım 2 günlüktü. Kendimi anlatmaya dilim varmıyor öğretmenim. Yerde bir elma kabuğu vardı, biraz ötede kibrit çöpleri. Ben de ülkemiz gibi kirliydim öğretmenim. Ben demeye dilim varmıyor öğretmenim. Ben kimdim? Hikmet. Hayır, ben değildim, o Hikmet'ti. Vitrine bakıyordu, gömleklere bakıyordu. Yanından geçen kadınların başlarını çevirerek kendisine bakacağını sanıyordu. Ellerine baktı, kirliydi. Gömleği de kirliydi. Yeni kararlar alıyordu. Galiba artık yıkanmalıydı. Çünkü gömlekler kirleniyordu. Elini cebine soktu. O cebine değil. O cebinin delik olduğunu biliyordu. Paraları sol cebindeydi. Bir gömlek alabilirdi. Öteki elini de yırtık cebine soktu. Kamburunu çıkardı. Hikmet oldu. Kadınlara bakmaktan vazgeçti. Elma kabuğuna bir tekme attı. Kadınlara bakmıyordu çünkü kadınlar da gömleği bir kuyruk gibi arkasından çıkmış ve elleri kirli ve ayakkabıları tozlu ve üstelik bir cebi delik ve elma kabuğuna tekme atan Hikmetlere bakmazlardı. Olsun diye düşündü, başka çaresi olmadığı için. Saçı gözüne giriyordu. Belki Hikmetler karışık saçlarla güzel olmuyorlardı. Elini arka cebine attı, önce takvim defteri çıktı. Bütün sayfaları boştu, biliyordu. Sonra cüzdanı geldi eline. Tarak dipteydi, yan yatmıştı. Tozlu saçların arasında tarak işini zorlukla yaptı. Vitrine baktı, güneş bir bulutun arkasına girmişti. Herhalde taranmıştır diye düşündü. Yırtık olmayan cepteki buruşuk paralar çıkarıldı, cüzdana özenle yerleştirildi. İyi giyinen bir arkadaşı söylüyordu, ceplere hiçbir şey koymamalıymış. Belki biraz kağıt para, o kadar. Peki cepler neden var? Ben bir torbayım galiba diye düşündü. Şimdi biraz düzeldim fakat kadınlar nedense bu değişikliğin farkına varmıyorlardı. Sanki bir işleri varmış gibi ciddi ve başları yukarıda hızla yanından geçiyorlardı. Ayakkabılarını yere vurdu, tozlar biraz azaldı. Dükkandan içeri girdi, başı dönüyordu. Loş ve karanlık bir yer. Bir kız gülümsedi. Ellerini cebine soktu, kirli tırnaklarını bu gülüşten gizledi. Gömlek dedi, onu alt kata gönderdiler, erkek tezgahtarların yanına. Yazık. Boynunun ölçüsünü bilmiyordu, gülündü. Soğuk bir mezura dolaştı boynunda. Nasıl bir şey olsun? İyi bir şey. Kadınlar diyemedi. Canlı bir gömlek olsun, kir de tutmasın, koyu renk olsun, ince olsun, terletmesin. Cebi olsun, defterimi koyarım. Olmasın, şişkinlik yapar. Çok uzun süre kaldı, sıkıldı. Bir de çorap aldı ayıp olmasın diye. Yumruğunu uzattı ölçü için, gülündü. Bu çoraplar her ayağa uyarmış. Bir kağıt fiş. Beyefendiden bilmem kaç lira alın. Beyefendi cüzdanını çıkardı. Paraların arkasından vesikalık bir resmi düştü. Eğilip aldılar. Güle güle giyin. Olur. Ha ha. Kapalı bir lostra salonuna girdi. Boyanırken ayakkabılarına baktı. İyi bir sonuç alınamadı. Siz bunu hiç boyatmamışsınız beyim. Boyacıya bu sırrı saklaması için 25 kuruş fazla verdi. Salondan çıkar çıkmaz ayakkabılarına baktı. Bir de jilet almalı. Yıkanacak hali yoktu. Tıraştan sonra boynunu, bileklerini ve koltuk altlarını kolonya ile sildi. Bir serinlik, geçici. Terlememek için yavaş hareketlerle giyindi, sokağa çıktı, hep gölgeden yürüdü. Kapıyı Sevgi açtı. Merhaba, ülkemizin sorunları geldi. Ülkemizin tozlu yollarından bir süre kurtuldum öğretmenim. Yatağa pantolonumla uzanmadım bir süre. Ülkemizin sorunları da sizlere ömür. Acele iki kişilik bir ülke kuruldu. Ülkemizin sorunlarına mavi yollu perdelerimizi kapadık. Perde raylarını çakmak biraz zor oldu tabii. İki kere çekici düşürdüm, duvarlarda delik deşik oldu. Beceriksizdim diyemiyor insan, birinci tekil şahıs olarak öğretmenim. Belki biraz daha becerikli olsaydım sonumuz başka türlü olurdu. Saçmalama Hikmet, peki albayım. Hikmet beceriksizdi. Gene de ilk aylarda kolalı gömlekler, ince elbiseler, her akşam yıkanma, her sabah tıraş olma, soyunurken elbiselerini katlama gibi birçok sorunu bir arada çözmeyi başardı denilebilir. Bunu gerçekleştirmek için bazı alışkanlıklarından vazgeçti elbette. Ülkemizin sorunları ve bununla ilgili kitaplar kaldırıldı. Zaten kitap okuyacak gücü kalmamıştı. Oysa bu eve bütün çeyizini teşkil eden 314 kitapla gelmişti. Birkaç satır okuyunca göz kapakları ağırlaşıyordu. Divanın yanındaki alçak masada iki koltuğun arasındaki sehpanın üstünde, yatak odasındaki tek gözlü komodinin rafında, hatta tuvaletin camsız kısmında, cam bütün tuvaletin üstünü kaplamaya yetmemişti. Bir iki sayfası okunmuş kitaplar duruyordu. Evdeki bütün mobilya da bunlardan ibaretti. Bu kitapların üzerine başka kitaplar birikti. Evin orasında burasında küçük kitaplıklar meydana geldi. Hikmet, bütün bunlardan çok utanıyor öğretmenim. Üçüncü tekil şahıs olarak bile adından söz etmek istemiyor canı. H, ülkemizin sorunlarını düşünmekten yorulmuştu. Kitaplar içinde hafif bir bulantı yapıyordu. Kitaplar eski suç ortakları gibi her göründükleri yerde rahatsız etmeye başlamıştı onu. Ayrıca yılların verdiği yorgunlukla birleşen bu kitap rahatsızlığı H'yi bitkin düşürdü. Kitap elinde olur olmaz yerde uyuklamaya başladı. İşinde fazla yorulmadığı halde eve dönünce biraz okursa, hangi saatte olursa olsun bulunduğu yerde uyuyup kalıyordu. Karısı S de evlenmeden önce kitaplar ve ülkemizin sorunları yüzünden fazla yorulmamış olduğu halde kısa bir süre sonra bu uyku oturumlarına katıldı. H'nin kitapları gibi S'nin bulaşıkları da mutfakta, masaların üstünde, sehpalarda, yatağın yanında birikmeye başladı. Sonra elbiseler, çoraplar ve ayakkabılar da ev yüzeyindeki bu birikime katıldı. Tabakların, tepsilerin, bardakların, bir kenarı ısırılmış kurabiyelerin, gazetelerin, meyve kabuklarının, sigaraların, içilmemiş ve izmarit, kibritlerin, yanmış ve yanmamış, açık duran kitapların ve dergilerin yanında top olmuş kadın çorapları, kol düğmeleri, jartiyerler, hırkalar, kirli gömlekler, gecelikler, hava gazı makbuzları, portakal çekirdekleri, bakkal yiyecek sipariş kağıtları, yarısı yenmiş üzüm salkımları, elektriğin kesildiği gecelerde kullanılan mumlar, çivisinden düşen çerçeveli resimler, vesikalık fotoğraflar, bozuk paralar, makaslar, hatta jiletler, kalemler, zincirli bilezikler, ütü bir taneydi, mektup zarfları yazılı ve boş, mektuplar genellikle zarflarından ayrı yerlerde, mektup açılırken zarflardan kopan kağıt parçaları, boş sigara paketleri ve mahiyetleri anlaşılamayan bazı buruşuk kağıtlar birer birer yerlerini aldılar. Zamanla Hay'nin uykusu, gündüz uykuları kaçmaya başladı. Bir gün gene bir sevişme sonrası uykusunun yarısında ter içinde uyandı. Karısının üstünden onu uyandırmadan atladı ve evliliğinin ilk aylarından kalan bir alışkanlıkla ve uykulu adımlarla yıkanmaya gitti. Dönüşte oturma ve yatak odalarının çeşitli yerlerinden, kitapların ve mutfak eşyasının üstünden çamaşırlarıyla elbiselerini topladı ve giyindi. Bir süre uyuyan karısını seyretti. Başka bir süre eşya denizine takıldı gözleri. Bunaldı. Bunalmasaydı, bu dağınıklığı her zaman olduğu gibi sevgi dolu gözlerle seyretmeyi bilebilseydi, her şey başka türlü olurdu öğretmenim. Saçmalama he. Saçmalamıyor albayım. He sadece düşünüyor, hatırlıyor ve evlerine bir türlü alamadıkları tül perdenin gerisinden bulanık bir şekilde görüyor her şeyi. Karısının öteki teki nerede olduğu bilinmeyen naylon çorabını eline almış, yatağın yanındaki kırık sandalyeye oturmuş düşünüyor. Ortalığı toplamaya, bulaşıkları yıkamaya işte böyle bir ortamın içinde başladı. Acımayla sevgiyi böyle bir ortamın içinde karıştırdı birbirine. Bunca aydır emek vermiş olduğu düzgün giyinme alışkanlığını nasıl kaybetmişti? Yeteri kadar prova yapmamış mıydı acaba? Evlilik bir oyun değil miydi öğretmenim? Değildi. Peki neden S'ye bunu H'ye söylemişti? Sevişmiyorlar mıydı? Olur olmaz zamanlarda yatmıyorlar mıydı? Bir de isim takmamışlar mıydı sevişmeye? Ne demişlerdi? Yoldan geçen kadınlara Hikmet'in bir süre hiç bakmadığı da doğru değil miydi? Kadınların bacaklarına bakmak içinden gelmiyordu değil mi? Artık her şeyden kuşku duyuyordu. Çünkü bu işin de sonunu getirememişti. İşte gene son anda kuruntular içindeydi. Oyunun sonunu merak edecek gücü kalmamıştı her zaman olduğu gibi. Bir merak etseydi, sonumuz böyle olmazdı öğretmenim. Saçmalama Hikmet. Ben Hikmet değilim albayım. Bir zamanlar Hikmet olan gözlemcinin biriyim şimdi. İşime geldiği yerde domuz gibi susuyorum. Sonra her şeyi bir bir hatırlıyorum. Sevgiye de böyle davrandım. Artık anlamlı bir şekilde susma sırası bendeydi. Hayır, susan ben değildim albayım. Susan ben değildim öğretmenim. İçimde acımasız bir H vardı susan. Sevgiyle işini bitirmişti artık. Bütün ısrarlarıma rağmen konuşmuyordu. Beni ve sevgiyi çileden çıkarıyordu. İşine öyle geliyordu. Aptal. Ben bu adamı tanımıyorum albayım. Ben onun hafızasını istemiyorum. Ben gecekonduda yaşayan ve insanlıktan emekliye ayrılmış bir adamım. Bakkal defterim var, kira kontratım var. Ev sahibine hepiniz gibi, burasına dikkatinizi çekerim, hepiniz gibi kiramı ödüyorum. O halde ben varım. Cogitosuz ergo sum albayım. Cogitosuz ergo sum. H de kim oluyor? Yalnız bazı ukala kitaplarda söz ediyorlarmış ondan. Ben bu kitapları okumadım, okumam da. Bütün olayları ben yaşadım, bütün acıları ben çektim. Onun susuşunun acısını bile. Hiçbir oyuna katılmıyor, sadece hatırlatmasını biliyor, hem de nasıl biliyor. Herkesin bir geçmişi var oğlum Hikmet. Mesela ben bir zamanlar albaydım. Ben kimdim? Sağlığında H olan biri. Beni yaşatmadı aslında, benimle birlikte yaşamadığı için. Kadınlara yeniden bakmaya başladığım sırada, evet tam o sırada Bilge ile ilişki kurmamı engelledi. Onu buraya getirmedim albayım, istediğim oyunlara engel olmasın diye. Benim de bir geçmişim olacak artık albayım, onu gecekonduda kuracağım. Bilge ile istediğim gibi yaşayacağım. Bilge, seni babamla tanıştırmak istiyorum Hikmet. Göreceksin çok sevimli bir insandır, başka ihtiyarlara benzemez. Hikmet Bilge'nin gözlerine bakar. İnanıyorum. Senin gibi bir kızı olduğuna göre. Bilge, Hikmet'in niyetini anlamıştır. Ben sana inanmıyorum. Hikmet endişeyle, neden? Bilge, kimseye inanmıyorum. Seninle ilgili değil yani. Dumrul'a nasıl davrandığımı biliyorsun. Onu bu kadar neden üzdüm sanki? Hikmet, sonunda kurtulacağımı bilseydim ben de Dumrul gibi keserdim bileklerimi.